Bir de bizim dini anlama yöntemimizin, yolumuzun ne olacağını da bu noktada net bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Asıl problem bu zaten. Yani hani Müslümanların
Yöntemin belli olması.
yöntemin belirlenmesi gerekiyor. Şimdi yani dolayısıyla öncelikle hani önemli bir konuya dikkat çekmek lazım. Bu da dini bir konuyla ilgili açıklama yaparken ya da diyelim dini bir soruya cevap verirken nasıl bir yolu izlememiz gerekiyor? Neye başvurmamız gerekiyor?
Bu zurnanın zırt dediği yer
Evet,
zaten.
bu son derece önemli. Yani buna bir manada yöntem sorunu diyebiliriz. Aslında Müslümanların dediğim gibi şu anda çok ciddi manada karşı karşıya oldu. Yani Müslümanlar çok ciddi bir yöntem sorunu var. Bu bir. Şimdi dini bilgilerimizin bunların dayanakları, bunların ne oranda Kur'an'a uygun oldukları, ne oranda Kur'an dışı oldukları, mezhep görüşleri ya da alim kabulleri diyebileceğimiz kişisel yaklaşımlar ne yazık ki iç içe geçmiş vaziyette. Böyle bir karmaşa var. Yani ne Kur'an'dandır, ne hadistendir, ne mezhep imamı görüşüdür, ne işte falanca ilmihal kitabına geçen görüştür, ne alimin görüşüdür, ne de bugünkü alimciklerin diyebileceğimiz tırnak içerisinde onların fetvaları, görüşleridir. Şu anda din dediğimiz şey de, geleneksel anlamda din dediğimiz şey de bunlar ne yazık ki çorbaya dönmüş vaziyette.
Zaten bir geçerliliği de yani Kur'an bakımından baktığımız zaman bir
Kesinlikle.
delil alınacak bir mesele
Onu
değil.
zaten söyleyeceğim.
Bu arada ben hocam siz konuşurken aklıma geldi. Az evvel şeyle ilgili dünyayı tercih, ahireti tercih meselesini anlatırken İbrahim suresinin 2. 3. ayeti ve Zariyat suresi demiştim. Zariyat suresi değil, Nahil suresinin 106. ayeti. Orada bir karıştırma yaptı. Şimdi aklıma geldi.
Şimdi dolayısıyla
düzeltmiş olayım. Buyurun.
Burada şöyle bir soruyu sormamız gerekiyor bizim. Din nedir? Ya da dinin kaynağı nedir? Bu sorulara verilecek cevap aslında asıl meseleyi oluşturuyor. Şimdi şöyle diyelim. Şimdi din yalnız Kur'an mıdır? Kur'an-ı Kerim midir? Yani Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinin vurguladığı gibi. Yoksa şöyle bir sıralama yapalım. Yani Kur'an, sünnet, rivayet kültürü, artı mezhep görüşleri, artı alimler, artı ilmihal kitapları, artı vesaire. İşte
Bir külliyat
evet.
oldu yani.
Kısacası din kimin dinidir? Ayrı bir soru. Allah'ın mı yoksa Allah'la birlikte hüküm koyan ortaklardan oluşan bir komisyonun dini mi? Belki
Konsil.
bir konsil dini mi diyelim. Yani çok böyle hani belki iddialı bir şey gibi geldi ama aslında realite budur ne yazık ki. Gerçek budur. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman din Allah'ındır. Allah hükmünde kimseyi ortak kılmaz.
Kılmaz evet.
Peygamberlerin vazifelerine baktığımız zaman da işte o dini doğrudan tebliğ etmek olduğunu görüyoruz. Dine bir ilave veya eksiltme yapmak olmadığını görüyoruz vesaire.
Zaten
Şimdi
Resul demek ki kendisini gönderenin sözünü
elçi.
Söylemesi demek.
Şimdi din kimin dinidir
doğru.
dedik ya. Bu sorunun aslında çok fazla cevabı var tabii Kur'an-ı Kerim'de ama mesela ilk aklımıza gelen, benim aklıma gelip not aldığım şey nedir? Hucurat Suresi'nin 16. ayeti de ki siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Şimdi şunu sormak lazım. Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz sorusunun muhatabı kim bugün? Yani bu ayet kime hitap ediyor? Çünkü biz baktığımız zaman az önce yaptığımız sıralamada Allah'ın dininden çok öte bir dinsel yapıyla karşı karşıya olduğumuzu ifade ettik. Şimdi yine başka bir soru. Sünnet nedir? Yani gerçekte insanların zannettiği gibi Kur'an gibi ayrı bir kaynak mıdır sünnet? Yoksa Kur'an'ın peygamberimiz tarafından bizzat yaşanılması yani canlı bir örneği midir?
Hayata geçirilmiş
Hayata
hali mi?
geçirilmiş hali midir? Canlı bir örneği midir sünnet? Şimdi zaman zaman programlarda ifade etmeye çalışıyoruz. Yani şöyle bir ayrım yaparsak herhalde yanlış olmayacak. Bir indirilen din diyebileceğimiz yani ilahi kelam olan Kur'an-ı Kerim var söz konusu. Bir de uydurulan din diye ifade edebileceğimiz bu da Kur'an dışında dine yapılan ilaveler veya eksiltmelerle şekillenmiş bir din anlayışı. Buna geleneksel din veya yaygın din anlayışı da diyebiliriz ya da işte uydurulan din diyebileceğimiz bir anlayış. Şimdi siz de çok iyi bir konularda araştırma yaptığınız için yakinen biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de yer almamasına rağmen uydurma yollarla peygamberimiz üzerinden kutsallaştırılmış pek çok mesele var. Ve bu peygamberimize fatura edilmiş.
Maalesef.
Adeta peygamberimiz üzerinden kutsallaştırılmış. Üstelik bunların önemli bir kısmı sahih diye kabul edilen kaynaklarda çoğunlukla da
Yer
hadis
alıyorlar.
külliyatında yer alan iddialar.
Kütübü Sitte, Kütübü Tisa denen 6 kitap.
İddialar. Gibi. Ve aynen. Aslında bugün geleneksel diye ifade ettiğimiz din yapısının da beslendiği kaynak bu. Rivayet kültürüyle oluşmuş kaynak. Şimdi şunu söyleyebiliriz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman. Yani Müslümanlar dini konularda peygamberimize uymak istiyorlarsa ve bir konuda hüküm çıkartırken ne yapmalarını gerektiklerini sorguluyorlarsa Kur'an bize bunun cevabını veriyor. Doğrudan Kur'an'a müracaat etmek. Evet. Yani bir ölçü olması gerekiyor burada. Nedir o hakla batılı ayıracak olan ölçü? Allah'ın diniyle, Allah'ın dininin yanına ilave edilmiş inançları, kabulleri birbirine ayıracak ölçünün ne olması gerekiyor? Bizzat Kur'an-ı Kerim olması gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etmek ve Kur'an'a göre yaşamakla emrolunmuş. Bunu görüyoruz biz ayetlerden çok açık bir şekilde.
Maide suresinin evet. 67. ayeti mesela en basit.
Şimdi bakın yine ayrı bir anlayış. İnsanların büyük kısmı biliyorsunuz bu geleneksel dini yaşayan ve bunu savunan insanların büyük kısmı Kur'an yetmez diyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ilk aklımıza gelen birkaç ayetten mesela kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu diye soruyor Kur'an-ı Kerim. Ankebet suresi 51. ayette.
Muhteşem.
Mesela bu kime hitap ediyor bu ayet? Yani sana indirmiş olduğumuz kitap onlara yetmiyor mu ayetinin muhatabı kim bugün günümüzde?
Okuyan.
Muhtemelen yani şey manasında Kur'an yetmez diyenler mi acaba? Evet, daha, yani çünkü yetmiyor mu diye soruyor ayet. Yine Kur'an anlaşılmaz diyen o geleneksel yapı açısından baktığımızda çok fazla örnek var. Mesela Enam suresi 65. ayette bak iyice kavramaları için ayetleri nasıl türlü şekillerde açıklıyoruz diye ifade ediyor Kur'an. Yine Yunus suresi 24. ayette derin derin düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrıntılı olarak veriyoruz. Siz programda bol bol ayet ve yerlerini söylemekte hoşlandınız. İzleyicilerimiz de buradan takip edebilirler.
Aynen öyle. Çünkü bizim izleyicimiz herhalde alışmıştır artık. Evet. Bu 6. programımız
şimdi
sürekli
bu,
ellerinde
yani
Kur'an-ı Kerim olmasını
istiyoruz. Yani iyice kavramaları için ayetleri türlü şekillerde açıklıyoruz. Ya da derin derin düşünen bir toplum için ayetleri böyle ayrıntılı kıldık ifadelerinden hiç mi haberi yok acaba bu iddia sahiplerinin? Evet. Bunu sormak lazım ki bu insanlar en azından Kur'an'ı da okuyorlar. Bir kısım belki Kur'an'ı anlıyor da. Yine bununla beraber son dönemlerde sıklıkla bir söylem haline getirilen ayrı bir şey. Kur'an Müslümanlığı sapıklıktır ya da Kur'an hadislere muhtaçtır şeklinde ayrı bir algı anlayış. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela Mursalat suresi 50 ya da Araf suresi 185. ayetlerde artık bundan sonra hangi hadise söze inanıyorsunuz diye, Kur'an'dan sonra hangi hadise söze inanıyorsunuz diye ifade ediliyor.
Zaten o bu kitap onlara yetmiyor mu da bu Kur'an Müslümanlığı sapıklığı diyenlere gider yani.
Şimdi din adına Kur'an yeter dediğinizde mesela şöyle bir iddiada bulunabiliyor insanlar, bir iftirada bulunabiliyorlar. Siz peygamberi devre dışı bırakıyorsunuz şeklinde bir takım iftiralar atabiliyorlar. Şimdi peygamberimiz Kur'an'da ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum diye ifade ediyor pek çok ayette. Mesela Enbiya suresinin 45. ayeti buna bir örnektir. Bunu ısrarla vurguluyor peygamberimiz. Ya da mesela kendisine bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir diyenlere benim onun kendiliğimden değiştirmem asla mümkün değildir. Ben sadece bana vahiy olmana uyuyorum şeklinde cevap verdiğinin farkındalar mı acaba peygamberimizin? Yunus suresi 15. ayette.
Muhteşem. Daha bunun gibi şimdi, nice cevaplar var ya. Yani.
Şimdi bakın yine Kur'an okuyorlarsa şayet bu iddia sahiplerinin peygamberimizin hesap günü ey Rabbim benim toplumum bu Kur'an'ı terk ettiler şeklindeki şikayetini işitebiliyorlar mı acaba? Furkan suresi 30. ayette.
Mehcur
bırakmak. Evet, mehcur bırakmak. Yani o elinin altındayken aslında koltuğun altındayken onu
yüzüne
terk
bakmamak.
Etmek, yüzüne bakmamak. Acaba bunu işitebiliyorlar mı bu ayeti? Bunu sorgulamak lazım. Son olarak yine Ashab suresi 6. ayette o peygamberi devre dışı bırakıyorsunuz iddiasını bulunan kişiler için. Kur'an-ı Kerim bize o peygamber inananlara kendi canlarından daha dost, daha yakındır diyorken bir Kur'an Müslümanının peygamberi devre dışı bırakması söz konusu edilebilir mi bu noktada? Aslında şunu görüyoruz bakın Erdem Bey. Yani Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, peygamberimize iftiralar dolu rivayet kültürüne ve geleneğe sarılarak Kur'an'ın insan yaratılışına ve tabiatına uygun olan halis dinimiz ne hale getirilmiş ve yaşanılmaz
hayattan
kılınmış,
koparılmış, yaşanılmaz
bir hale getirilmiş. Bunun hesabını kim verecek?
Aynen öyle.
Sırf bu rivayet kültüründeki uydurmalar sebebiyle dinden uzaklaşan, dinden soğuyan insan tabiatının, yaratılışının yapması mümkün olmayan bu dini parantez içerisinde, tırnak içerisinde uygulamalar sebebiyle Allah'tan ve dinden uzak kalan yığınla insanlar var.
Aynen öyle.
Bu insanların vebalini kim ödeyecek? Ve bunun hakkını kim verecek? Bunun yani, hesabı nasıl verecek?
Siz insanlar? Daha iyi biliyorsunuz gerçi etrafınızda karşılaştığınız kişilerden kendilerini ateist diye tanımlayanların birçoğu bu sebeple dinden soğuyorlar ve bu hale geliyorlar. Hocam siz de, buyurun.